Cezaevinde beraber kalıp sağcı solcu dışarıdaki çatışanların çıkınca ortak şirket kuranları ben biliyorum. Çok tıkanmak tek kriter mi? Bizim için değil. Aynı zamanda ilkeli yayıncılıkla birleştirmeye, bütün beraber götürmeye çalışıyoruz. Kişinin aslında kendi sorumluluk anlayışına göre değişiyor bu. Neyi kastediyorum? Toplumu ayrıştırmamaya, elinize geldiği kadar bir ortak birlik sağlamayı hedefliyorsanız zor.
Bir taraftan gazetenin sorumluluğundaki en tepesindeki isimsin.
İdeolojiyle, siyasetle, bunun siyasi mücadele vallahi bir alakası yok. Bu korkunç bir değer erozyonudur bu. Asıl tehdit bence bugün mücadele edilen aşırı pahalı. Ya darbe mi? O gün de çok geride kaldı artık ya demiştim ben 15 Temmuz'dan bir hafta önce.
Arkadaşlar bugüne kadar birçok röportaj yaptım. Fakat röportaj yapacağım yere oturunca karşımdaki manzara beni ilk kez bu kadar etkiliyor. Bundan sonraki röportajlarda ne olur bilmiyorum. Kalemler ve tesbihler. Nuh abi bunların anladığım kadarıyla senin için çok önemi var. Önem arz ediyor. Çünkü tam masanın önüne koymuşsun yani ulaşabileceğin bir yerde.
Doğru. Tesbih bir hastalık tesbih. Koleksiyon var. Şurada da daha başka tesbihlerim de var. Koleksiyon ama kalem işi biraz daha... Efendim bizim mesleğimizle alakalı olarak anlamlı bir hastalık. Eskiden hep kalemle yazıyorduk. Şimdi her ne kadar dijital dünyada olsak da benim için kalem hala yazmanın sembolü. Onun için saklıyorum, kullanıyorum. Daha başka çok eskilerden sakladığım kalemler de var.
En eski kalem ne kaç yıl önceye gider?
En eski kalem şurada Çekmece'de. Yaklaşık demek ki 1973-74 Nursul Meslek Lisesi'nde
50 yıla varan...
okuduğum yıllarda yazı yazdığım bir yerel gazetenin, Seydişehir Postası gazetesinin bana hediye ettiği üzerinde ismini yazılı olan kalem duruyor. Ama mesela şurada Türkiye Gazetesi kalemi duruyor. Bakın Türkiye Gazetesi'nin
üzerinde. Çok güzel bir şey ama yani bir dönem orada çalıştığınız önemli işler
aynen,
yaptınız.
Yani,
onun da hatırasını saklamak aynen, bence öyle. Kıymetli yani. Bugünkü gündemi, güncel durumları değerlendireceğiz ama bizim için önemli olan Nuhal Bayrak şu anda. Geçmişe dönüp baktığınızda bugün tekrar aynı pencereden o yolu yürümek durumunda kalsanız tekrar bugün aynı rotayı çizer miydiniz yoksa farklı bir meslekte olur muydunuz?
Hiç tereddütsüz. Hiç tereddütsüz zaten ben çok dostlarımız biliyor. Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi eğitimi gördüm. Bir yılda çalıştım sektörde. İyi de bir işe başlamıştım yani gerçekten. Uluslararası bir şirkette proje kontrol falan gibi bir şey yapıyordum. Ama az önce başka bir vesile bahsettim. Ben aslında meslek lisesinde yani orta öğretimdeyken o da o zamanki edebiyat öğretmenimizin belki tevfikleriyle kırık dökük olsa ben yazı yazmaya başlamıştım ve yazdığım yazılar gazetelerde, yerel gazetelerde yayınlanmaya başlamıştı. Yani birkaç tanesi kalmış şimdi bakıyorum çok belki şey cümleler ama sonuçta yazdığınız bir şeyin bir yerde yayınlanması duygusunu tatmış birisiyim o zamanlar. Sonra muhtemelen etrafın işte mühendis, doktor şeyiyle öyle bir yöne gitmişiz. Bunun için şunun için söylüyorum. Sonra ben bir yıl o şeyden sonra şantiye, büro efendim mesaisinden sonra baktım ki ben bu benim aradığım bu değil. Yani o eskiyi arıyorum. Bunu hissettim. Ve ben çok radikal bir kararla o kariyeri orada bıraktım. Sıfırdan, çünkü gazetecilikle ilgili bir şey eğitim yok. Sıfırdan evet. Alaylı olmayı göze alarak.
İşin mutfağından yani.
Aynen. Başladım. Şimdi tekrar söylüyorum. Asla ve asla pişman değilim. Bu hatta bu vesile gençlerimize acizane bir belki 40 küsur yılın deneyimi diyelim. Asla ve asla düşündüklerini yapmaktan geri kalmasınlar. Yani ya ben başka bir şeye başladım. Nerede bırakırsa en kısa yoldan dönmek en kârdır yani. Sevdiği, beğendiği işi yapmak konusunda diyorum.
Nuh abi şimdi tabii bu yerel gazetecilik vesaire gerçekten çok zor dönemler. Yani çok az para kazanıyorsunuz.
Doğru.
Belki hiç para kazanmıyorsunuz.
Zor götürüyor. Yani sürdürülemiyor bile.
Evet, sürdürülebilirliği çok zor.
Çok zor.
Siz böyle ya tamam artık bu işte böyle hani elimiz ayağımıza denk geliyor dediğiniz dönem hangi dönemdi? O ulusala nasıl geçiş yaptınız? Çünkü zor yani yerelden ulusala geçmek de çok zor.
Ben işte ulusal bir gazetede çırak gibi başladım ama orada soru şöyle anlamlı. Başladığım yer bir gazetecilik mesleğinin başlangıcı değildi. Teknik ben evet. Mühendislik eğitiminde orada teknik birimle başladım. Yani o gazetecilik değil aslında o. Oradan gazeteciliğe geçmek için bile ben aynı bünyede, aynı kurumda
o daha zor.
6-7 yıl uğraştım kendimi gösterinceye kadar.
Evet, aynen.
Düşünün bu ikinci bir benim için bir kırılma veya ne diyelim bir marjinal bir karar. Teknik servis müdürü oldum ben orada. Orada yükselerek ama gazetecilik değil o. Tekrar evet. Söylüyorum. O teknik servis müdürlüğünü oradaki beraber çalıştığım bir arkadaşa bıraktım, devrettim. Tekrar bu sefer yazı işlerinde sıfırdan tabiri caizse çırak olarak başlamaya göz aldım ve başladım. Rahmetli Kiminle? Hasan Karakaya'yla. Hmm. Hasan Karakaya o zaman şef sekreter. Mekancı. Birinci sayfa yapıyor Türkiye Gazetesi'nde. Onun yanında başladım. Şimdi çok daha şanslı aslında şimdiki kuşak. Neden? Şimdi o zaman yazıp çiziyorsunuz kendi kendinize ama bunu bir ulusal gazetede bir sütun da göstermek çok zor. Yani niye zor? Yani sütun dediğiniz şey çok sınırlı ve düşünün yani o dönemin o yılların çok meşhur yazarlarının arasında yer bulacaksınız da kendinizi göstereceksiniz. Çok zor. Şimdi alabildiğine free, alabildiğine serbest bir ortam var. Yani çok biz arkadaş biliyorum ki ben biz onu sosyal medyada kendi blogunda, kendi efendim mecrasında yazdıklarından keşfetmişiz. Biz davet etmişiz onu gel bizde yaz diye mesela. Böyle bir ne diyelim çıkış yolu var aslında. Böyle bir bence şu anda bir mecra var. Gençlerin kendini gösterebileceği daha şanslı diye düşünüyorum.
Şimdi abi sen hem televizyon tarafında hem de gazete tarafında yani hem görsel hem de yazılı medyada çok tanınan bir isimsin. Özellikle Türkiye yani, Türkiye Gazetesi'nde çok iyi bir ekibi bir araya getirmiştin. O da çok konuşulmuştu. Hatta Balça Gilter'le çektiğiniz o reklam filmleri falan da ciddi derece ses getirmişti. O dönemden böyle hatıranda kalan neler var? Ya yani başardık dediğin oldu mu mesela yani?
Doğru biz logoya varıncaya kadar hem içerikte bir değişiklik yaptık hem haber anlayışında değişiklik yaptık hem de yazar kadrosu neredeyse şimdi isimlerini saymayalım. Çok yani Melih Altınok'tan efendim dediğiniz Balça Gilter'e bugün belki farklı yerlerde ama hala devam edenler var. O başlayanlardan devam edenler var hala. Adem Bey mecralar benim nezdimde acizane ben bir kendimi asla öyle bir otorite falan görmüyorum ama bu kadar yıldan 40 geçen Şubat ayında 40 yıl dolmuş gazetecilikte yaşayan organizmalar bence. Dolayısıyla artık şimdi bırakın öyle 3-5 nesili bir nesilde bile çok şey değişiyor anlayış, kavrayış efendim beklenti olarak, ihtiyaç olarak, medyadan beklenti olarak. O zaman uzun vadeli bakan bir mecranın bugün fark etmiyor ha konvansiyonel dedikleri o yazılı veya efendim dijital. Yeni diyelim o ortama yeni katılan nesillerin beklentilerine cevap verecek biçimde kendisini yenilemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok doğru bir tespit ya.
Bizim yaptığımız işte bu. Bizim yaptığımız belki biraz birikmiş bir yenilenme oldu. O bakımdan da biraz marjinal oldu. Biraz çok yüksek seviyede oldu. Evet. Hem kadro olarak.
Çok üst perdeden oldu.
Aynen. Ama bu işler ne diyelim biraz izafi. Şimdiki gençlerin tabiriyle görece kavramlar. Bana sorarsanız belki ben o şeyin içerisinde yer aldım ama zaten patronajın onayı ve arzusuyla yapılan bir şeydi o zaten. Bana sorarsanız bir güncellemeydi. Bence o sayede Türkiye Gazetesi gündemde daha iyi yerini aldı. Ve daha değer hale geldiği düşünüyorum. Ama bazı dostlarımız da bu gazetenin bir geleneksel bir şeyi vardı. O değişti diye bakabilir. Bu doğal ama ben neticede gene de mecraların kendilerini güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şu anlama gelmiyor yalnız. Bir çizgisi vardır her mecranın kendine göre şurada burada fark etmiyor. Onu tartışmıyoruz. O çizgisini değiştirmesi anlamına yani güncellemek demek yayını çizgisini inkar etmek anlamına gelmiyor. Siz yayın ilkeniz, yayın politikanızı aynen muhafaza etmek kaydıyla yeni nesillere daha iyi mesaj verecek şekilde kendinizi güncelleyebilirsiniz. Yapmaya çalışırsınız da buydu. Yani aynı şeyini devam ettiriyor gazete sonuçta. Yani orada bir şey yok.
Ya sizin o gün çıkardığınız yolda bugün belki biraz daha gaz keserek belki biraz daha farklı noktalarda ama devam ettiriyor.
Ama
yani.
Şey de çok değişiyor. Yani düşünün o zaman mesela ben hatırlıyorum bu çözüm sürecinin çok güçlü olarak devam ettiği bir dönemdi. Sonra o süreç başka bir yöne döndü. Bunlar başka şeyler. Yani o konjonktür denen şey var
yolculukta
ya.
Yolculukta bunlar var yani.
Bunlar var. Ama benim dediğim değişmez olan şey nesiller ilerledikçe o nesillerin beklentilerine göre kendinizi güncellemeniz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi Nuh abi sen 40 yıldır medyadasın ve teknolojik olarak da aslında bir değişime
şahitlik etmiş olduk yani. Aynen.
Şahitlik etmiş oldun. Yani hani belki benim bilmediğim bir sürü daha farklı cihaz var ama ilk aklıma gelen daktilolar falan geliyor. Onlar da senin belki hayatının merkezindeydi bir dönem
doğru,
yani.
Doğru.
Bugün işte bilgisayar, televizyon, işte televizyon kaç ekrana bölünmüş, kaç tane farklı kanalı takip ediyorsun vesaire vesaire. Türk medyası sence bu değişimi ayak uydurabiliyor mu?
Şöyle bunu izah edeyim. Birincisi dediğin doğru. Ben başladığımda o kurşun denen metal harflerle yapılan baskı var ya vardı ve onun sonuydu. Ki ben onun sonrasında bu offset sistemine başlanırken ben zaten benim başlamam
sürece dahil oldum.
O sebepleydi teknik eleman olmamdan dolayı. Bu o dönem için çok aslında radikal bir değişimdi teknolojik bakımdan medyada. Evet. O zamanki basın şeyi daha yaygındı o zaman. Evet. Fakat mesela pikaj denen bir şey vardı. Şimdiki pacemaker'ların yaptığı yani şimdi büyük ekranlarda yapılan sayfalar o zaman bildiğiniz sayfa gazete sayfası ebadındaki kartonlar üzerine manuel olarak yapılan bir şeydi. Pikaj buydu. Çok hızlı bir biçimde teknoloji değişti. Yani belki o kurşun bas dediğimiz şey var ya belki 100 yıl devam etti. 100 yıl sonra şeye geçildi benim o bahsettiğim offset sistemine. Fakat offset sistemine birkaç yıl, neredeyse 10 yılı bulmadan bu sefer o şeye geçiş başladı. Mac'lerde, Macintosh'larda sayfa yapma süreci geçmeye başladı. Türk matbuatı, Türk medyası, Türk basını o geçişi çok hızlı yaptı. Biz mesela ilk yekpare, çünkü o dönecek sistemde sayfa yapıyorsun, sonra montaj yapılıyordu. Resimler oraya monte ediliyordu, montaj yapılıyordu adı üstünde. Bu sistemin en büyük özelliği, bahsettiğimiz o Mac'te yapılan sistemin, sayfa, o gazetede gördüğünüz ne varsa hepsinin rengini, fotoğrafını, her şeyini orada makinede yapıyorsunuz bilgisayarda ve tek sayfa olarak çıkış yapıyorsunuz. Bunu biz mesela ilk biz yaptık Cağaloğlu'nda. Hürriyet başladı vesaire, bu hızlıca geçiş oldu. Sonradan malum dijitale geçildi bir süre sonra. İnternetin hayatımıza girmesi.
Dijital zaten hayatımıza çok yaygın bir şekilde giriş yaptı.
Giriş yani. Yaptı.
Her alanda.
Burada yalnız şöyle bir şey, bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Teknolojik olarak gene dijitale de biz çok hızlı girdik. Yani Türk basın olarak çok hızlı girildi. Hoş, hani birçok gazete şu anda devam ediyor belki o konvansiyonel denen tarzda, ama onların da hepsinin malum bir dijital bir
iletişimi var.
Ayrıca var yani. Uzun zamandan beri var. Fakat bu dijitale geç, teknik olarak dijitale geçişle beraber biz katma değeri de şeyde oluşturmayı başaramadık medyası olarak. Neyi kastediyorum? Hala daha bugün gazetelerin çoğu o dijitaldeki şeyini yavaş yavaş, şimdi orada da reklam atmaya başladı ama uzunca süre gazeteden elde ettiği reklam geliriyle oradaki şeyi sürdürmeye çalıştı uzunca bir süre. Çünkü biz o dijital tarafta gazetelerin dijital ortamları veya diğer doğrudan doğruya dijital oluşan mecralar bir sembolik de olsa, ki bu Avrupa'da, Amerika'da çok net şu anda yaygınlaştı biliyorsunuz, bir abone sistemini oluşturmayı başaramadık. Burada ben şeyin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrışmanın da burada çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu neyi getirdi biliyor musun? Şu önemli. Bu olmayınca dijital ortamlarda kaliteli içerik üretimiyle kes yapıştırın bir fark kalmadı. Yani şunu söylüyorum. Sen şimdi bak, ben ilk defa gördüm. Bu yeri gelince söylemiş olayım. Bir sürü şeylere ben burada röportaj veriyorum, verdim kanallara. Ama sizin bu lambalar, efendim bu şeyle, bu özeni ilk defa gördüm ben. Şimdi siz böyle bir özenle bir içerik üretiyorsunuz. Şeyden bahsediyorum, bir an için şeylere haber üretimi yaptığımızı düşünelim yani. Evet. Bir dijital platforma veya Suriye'ye gidiyorsunuz, ne bileyim yani, hem risk hem para harcıyor vesaire. Onu koyuyorsunuz şeye. 2 dakika bile geçmiyor. 1 dakika sonra herkes onu alıyor. İnsaf eden, emeğe saygı gösteren, bak onu söyleyeceğim, emeğe saygı gösteren altına bir şey yazıyor küçücük, tamam mı? Gösterme, onu da yazmayabiliyor. Dolayısıyla o sizin verdiğiniz emeğin karşılığını alamıyorsunuz. Niye? Zaten her yerde var o. Ama bu abone sistemi mesela olsa, yani bu şunu getirecek o zaman. Kaliteli içeriğe ancak o içeriği üreten mecradan ulaşılabilse, bu sağlanabilse, aslında şeylerin editoryal derinliği de artacak. Dijital platformların editoryal kalitesi de artacak aslında. Aslında bu biraz yavaş gidiyor.
Evet. Onu şu anda en iyi yapan Amerika herhalde, bu New York Times'ın
aynen
falan abone
bayağı
sistemleri.
Bayağı abone sistemini sürdürüyorlar. Birçoğu şeyi bıraktı. O konvansiyonel yayını bıraktı. Doğrudan tamamen şeye geçtiler yani.
Aynen öyle ve çok da takip edilen bir noktada. Biz de arkadaşlarımızla zaman zaman inceliyoruz. Hani bu doğru bir örnek mi bilmiyorum ama fiyat performansa bakıldığında da yani o abonelik ücreti veren insanlar dolu dolu haber içerikleri de alıyorlar yani her anlamda.
Hatta Adem Bey, kişiye özel üretim yapıyorlar şu anda.
Evet.
Yani siz ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuz, onları tanımlıyorsunuz, tamam mı? Ne tür ihtiyaçlar, bu artık şeyde bile görüyorsunuz yani. Size o tür içerikleri gönderebiliyor, evet, böyle özel üretimde
yapıyorlar. Yapay zekayı da kullanarak yani.
Aynen.
Şimdi Nuh abi, sen tabii kitaplar da yazan bir insansın, kitapların da var. Bir taraftan bir önemli bir gazetenin sorumluluğundaki en tepesindeki isimsin. Bir taraftan yani ortam gerçekten çok gergin. Yani topluma karşı da bir sorumluluğunuz
doğru,
da var.
Doğru. Hepimiz
çünkü
var.
Sizin yazacağınız, sizin söyleyeceğiniz her şey toplumun alt tabanında çok farklı şekilde algılanabiliyor. Böyle bir sorumluluk da var.
Doğru.
Şu anda bu psikolojiyi yönetmek bir gazeteci açısından bence çok zor.
Doğru.
Ama bir de sizin gözünüzden de bunu dinlemek isterim açıkçası. Çünkü siz birçok siyasi yapıyı da görmüş bir kişisiniz.
Tabii,
yani.
Doğru. Yani yaş itibariyle bayağı dönemleri gördük yani. Doğru.
Yani yaş olarak göstermiyorsun ama gördün
gördük,
yani
doğru,
sonuç
doğru,
olarak.
Hakikaten gördük.
Yani, bu psikolojiyi yönetmek zor değil mi Nuh abi?
Zor. Hatta dönemimizde daha da zorlaştı bence. Ama şöyle izin verirsen bir bireysel bir şey bu çıkarım diyeyim. Yani beni bağlar, yanlış da olabilir. Kişinin aslında kendi sorumluluk anlayışına göre değişiyor bu. Neyi kastediyorum? Toplumu ayrıştırmamaya, efendime söyleyeyim, elinizden geldiği kadar bir ortak birlik sağlamayı hedefliyorsanız zor. Yok, ben ağzıma geleni söyleyeyim ve düşündüğümü yazayım. Kim ne anlasa anlasın veya nereye giderse gitsin derseniz o zaman çok da fazla kendinizi yormanıza gerek yok. Ama geldiğimiz noktaya, ülkemizin bugünkü ihtiyaç duyduğu şeye baktığınız zaman olabildiğince birleştirici, olabildiğince en azından bir siyasi bir birlikten bahsetmiyorum ben. Olabildiğince her siyasi, her ideolojik farklılıkların bir arada buluşacağı, işte beka meselesi diyorlar buna, başka bir isimle, başka bir şekilde öyle ifade edilebiliyor. Bugün biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu ülkenin şu andaki huzurunu, şu andaki refahını, şu andaki, bakın eskiden güneyimiz işte ateş çemberi diyorduk. Şimdi kuzeyimiz ateş çemberi oldu. Yarın batının ne olacağını bilmiyoruz. Ama biz elhamdülillah bir huzur adasında yaşıyoruz. Bunu önemsiyorsak eğer, ki ben önemsiyorum, buna benim de ihtiyacım var. Benim tam %100 aksi görüşümde olanın da ihtiyacı var. Artık biz şeyi aştığımızı ben düşünüyorum. Ben üniversiteyi 76-80 arasında okudum. Yani tarihi telaffuz etmemin sebebi tam artık o sağ sol olaylar denen şeyin en
sert geçtiği yani
dönem ve İstanbul'da en berbat bir okulda okudum. Şimdi ama onun sonunda 80 sonrasında cezaevine girenler, ülkücüler işte o zaman sağcı solcu muhabbetiyle, şunu onların hepsini dinledim ben çoğundan. Ya biz boşuna ölmüşüz ya, veya biz boşuna kendimiz harcamışız. Bize aynı silahı bir bize vermişler, bir solcuya vermişler diyenleri ve şey de cezaevinde beraber kalıp sağcı solcu dışarıdaki çatışanların çıkınca ortak şirket kuranları ben biliyorum. Yani bize zaman zaman bizi birbirimize kırdırıyor ve birbirimize sokuyorlar. O zaman biz bu huzuru devam ettirmek istiyorsak benim gibi, benim tam %100 aksimi düşünenlerin de gözetmesi gereken, önemsemesi gereken bir şey var. Bu nedir? Teröre karşı olmak, darbeye karşı olmak, yeşili efendim çevreci olmak, anlatabildim mi? Kadına şiddete karşı olmak, çocukları önemsemek. Yani bu sadece bildiğimiz terör ve şey anlamına değil. Yani ortak endişelerimizi paylaşabilmek ve buna göre konumlanmak
ve buralarda buluşabilmek.
Önemli. Bunu önemsiyorsanız işte o zaman kullanacağınız her ifadeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben eleştiri yapıyorum şu anda ben. Ama niye dikkat ediyorum? %100 haklı olduğum bir eleştiride dahi kimseye, yani en çok eleştirdiğim kişiye dahil olmak üzere, hakaret etme hakkım yok. Yok böyle bir hakkım yok benim. Aşağılama hakkım yok. Nezaket çerçevesinde eleştirim yapmam lazım. Bunu önemsiyorsanız eğer, işte o itinayı göstermeye o zaman kendinizi zorunlu kılıyorsunuz. Evet. Değilse zaten o zaman bir şeyin de bir önemi yok. Ne yazdınız, ne çizdiniz. Dolayısıyla dediğiniz bu anlamda doğru diye düşünüyorum.
Zaten Nuh abi, bu senin bahsettiğin şeyi kaçırdığımızda da sosyal medyada görüyoruz şu anda.
Evet, yani
çok çirkin
mesela o şey beni biraz da buna itiyor, o ortam. Şimdi beraber bulunduk şeyde.
Adana'da.
Dönüşte Allah-u Teala muhafaza etsin, bir kaza oldu. Malum 3 kardeşimiz vefat etti.
Evet.
Ya Adem Bey, ölüm, hastalık, efendim salgın, kaza, bunlar her insanın, hepimizin ortak muhatap olduğu şeyler. Tamam mı? Evet. İnsani şeyler. Ben bununla ilgili yazılıp çizenleri gördüm şeyde, sosyal medyada. Ürktüm ya. Bak samimi söylüyorum. Bakın bunun ideolojiyle, siyasetle, bunun siyasi mücadele, vallahi bir alakası yok. Bu korkunç bir değer erozyonudur bu. Keşke hep söyleseydi diyor. Şimdi burada ben tekrarlamam gerek yok ama bunların bir şeyle falan, burası Kuzey Kore değil. Burada artık ben yıllardan beri bunu görüyorum. Herkes her istediğini yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Canım bir hukuki çerçevede olacak tabii ki. Tabii ki karşıdakinin anayasal haklarına tabii ki riayet edeceğiz. Bu aynı zamanda kendi hürriyetimi koruma anlamına geliyor bu. Karşıdakinin hürriyetini korumak. Onun dışında o çerçevede hukuk çerçevede kalmak, ona bile dikkat etmiyor çoğu. Bugün sözüm ona, diktatör diyorlar Sayın Erdoğan'a. Ya ben görüyorum siyasi liderinden mecralarına kadar, yayın organlarına kadar normal herhangi sıradan sokakta insana söyleyemeyeceklerini söyleyip yazıp çiziyorlar. Ve o yayına devam ediyorlar gene.
Evet.
Bu bir marifet değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tam aksine bizim artık dediğim gibi anayasal çerçevede kalmak kaydıyla olabilecek en çarpıcı mücadeleyi yapmalıyız. Ama dediğim gibi o
kuralları ve saygıyı bırakmayalım.
Ya insani değerleri bırakmamamız lazım ya. Çok o ölümle ilgili şeyler, bunun kimseye bir faydası
Çünkü
yok.
Biz yani, o haberi aldığımızda zaten birlikteydik.
Evet.
Yani gerçekten evet. Yıkıldık orada ya. Ne kadar üzüldük. Herkesin yaşam enerjisi bitti yani bir anda. İşte havalimanına gidiyorduk.
Doğru, aynen. Tabii. Orada şeyde bekliyorduk salonda.
Bunu samimi olarak söylüyorum. Hala etkisindeyim. Çünkü o genç arkadaşları orada eğlenirken görüyorsun. Hepsinin hayalleri var, ümitleri var.
Elbette.
Ve giderken bir sorumsuz şoförün uyuması sonucunda hayatlarını kaybediyorlar. Ben gerçekten çok üzüldüm. Senin de orada yani çok, yani bu doğru bir tabirim, çok
doğru.
Sen benim gözümün önünde gerçekten.
Doğru. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Ben her konuda kendimi sürekli şeye tabi tutarım. Böyle bir alışkanlığım vardır. Samimiyet testine.
Evet.
Mesela işte yazıyoruz, çiziyoruz, işte yere geliyor, davetli konuşuyoruz değil mi? Ben kendime şunu sorarım. Adem Bey, sen bugün böyle bir görevde olmasan, kendi halinde bir vatandaş olsan gene böyle mi yazarsın, böyle mi konuşursun, yoksa bu bulunduğun görev icabı mı böyle yapıp çiziyorsun? Bunu kendime sorarım. Burada da mesela eğer ben kendi adıma söylüyorum, o arkadaşlar değil de %100 ideolojisine, siyasi görüşüne karşı olduğum başka 3 tane genç vefat etse idi Allah göstermesin. Acaba gene endişe duyuyorum, üzülüyor muyum? Yoksa Allah korusun o kınadığım kişiler gibi bu sefer ben de iyi olmuş mu diyorum. İnsan kendi kendine yalan konuşamaz. Yani kendi kendini kandıramaz. İnanın bak sizi temin ediyorum benim için fark etmiyor. Candır sonuçta. Sonra bu bir mücadele biçimi değil ki bu. Yani kişinin ölmesi bizim siyasi mücadelemize ne kazanır ne kaybettiriyor. Onun bir alakası yok ki şeyle. Dolayısıyla bunları aşmamız lazım diye düşünüyorum ben. Evet.
Nuh abi, insanlar seninle aynı fikirde olmasalar da saygı duyuyorlar. Mesleki olarak. Ne güzel. Gazeteci arkadaşların, ben zaman zaman konuştuğumda da seninle çok farklı görüşte olan insanlar da senin yazdıklarına veya fikirlerine katılmasalar da tek bir cümle olumsuz ifade kullanmıyorlar şahsınla ilgili, duruşunla ilgili. Bunu nasıl sağladın? Bu kadar uzun meslek hayatı boyunca bu zor bir şey değil mi?
Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bu dediğiniz şu anda ben ilk defa sizden duyuyorum ve gerçekten çok sevindim buna. Umarım layık olurum çünkü hasbelkader çok önem verdiğim bir husus çünkü bu. Az önce başka vesile benzer şeylerden bahsettik. Yani herkesin bir görüşü vardır, bir yaşam tarzı vardır. Benim de var ve çok şükür kendi hayatımda kendime göre o tarzımdan taviz vermeden sürdürmeye çalışıyorum yani kendime göre. Dolayısıyla bu dediğimiz şey yapmak için illa bir şeylerden taviz vermek gerekmiyor. Bir, kendi, valla bunu nasıl sağladınız deyince işte ben şöyle yapayım da böyle olsun gibi bir şey aslında yok.
Belki de doğal olmak.
Bu yani. Soruya cevap araştırırken şunu olsa olsa şöyle diyor. Düşünüyorum. Bir, dediğiniz şey çok doğru. Hep kendim oldum. Ben köyden gelmiş birisiyim. Efendim hasbelkader ne öğrenirsem onları uygulamaya çalışıyorum. Ve şunu çok gördüm değişik noktalarda. Eğer siz, bunu veya kendi adıma söyleyeyim, konumundan güç alıyorsam eğer, yani o bulunduğum görevin bana verdiği güçlü kullanıyorsam eğer, bu geçicidir. Çünkü her görevin bir sonucu var, sonu var. Veya şimdi şu telefonda yüzlerce kişi kayıtlı, binlerce kişi kayıtlı. Aynen sizin herkesin olduğu gibi. Ben daha önce uzunca, 33 yıl bir kurumda çalıştım. Sonra gerekli kurum değiştirdim. Şimdi ve bir süre oradan ayrılır ayrılmasa ben yayın yönetmenliğine başlamadım. Daha önce uzun 6-7 ay başka görev yaptım. Evet. Veya hiçbir yer görev yapmasam. Ben bir görevden, bir konumdan ayrılınca eğer belki o kayıtlı olan numaranın hepsiyle görüşmek zaten böyle şey zaten şu anda görüşmüyoruz ama onlardan diyelim ki o görev esnasında tanıştığım 10-15 kişi ile diyaloğumu sürdürebiliyorsam eğer bu da benim tek taraflı bir şey olmaz bu karşılıklı olur. Evet. Bu benim için ideal bir şey ama görev bitti. O güne kadar tanıştığım herkesle de diyalog bittiyse eğer bu şu anlama geliyor. O zamanki diyalogların sebebi veya gerekçesi o görevmiş. Şahsımla hiçbir şey oluşmamış ve o görev bitince bu bitti. Bu hoş bir şey değil. Eğer siz o çok klasik bir şey belki ama oradan güç alıyorsanız riskli bir şey. Evet. Oraya güç vermeniz gerekiyor. Bunun da çok kolay bir yolu var bence. Bugün insanların çoğu bir ego dediğimiz şeyle kendi yürütmekte olduğu görevin üzerine çok daha büyük bir yük ilave ediyor kendisine. O çok zor, taşınması zor olan bir şey. Halbuki doğal olmak, içten olmak, neysen o olmak çok daha kolay bence. İki, az önce bahsettik. Dediğim gibi yani bir görüşünüz olacak tabii ki. Olmaması mümkün değil. Efendim yaşam tarzımız olacak. Bu diğerlerinin tamamını yok saymak anlamına gelmiyor. Efendim diğerlerini eleştirirken o dediğimiz insani nezaketle görüşünü efendime söyleyeyim eleştirmeyi ayırabilmek gerekiyor. Çok şükür yani bugün ben bundan 20 yıl önce görüştüğüm herkesle o FETÖ METÖ gibi o enfeksiyonlu olduğu ortaya çıkan şeylerin dışında yani bugün hala burada işte meşru ortamda görevine devam eden herkesle hala görüşebiliyorum ki son dönemde bu şey çok daha derinleşti bu kutuplaşmalar. Bu bizim yürütmeye çalıştığımız tarz biraz daha zorlaştı aslında eskiye göre. Evet. Ama buna rağmen ben hala mesela siz kanalınızda görüyorum ben çok farklı görüşleri misafir edebiliyorsunuz. Bu çok saygı duyulması gereken bir şey bu. Bu ilkesizlik anlamına gelmiyor. Bu o az önce bahsettiğimiz işte meşru zeminde anayasal çerçevede kalmak kaydıyla herkesin görüşüne saygı duyduğunu gösteriyor. Duyduğunuzu gösteriyor. Bu çok değerli. İşte burada başlıyor aslında şey. İnşallah bunu hepimiz başarabiliriz. Ben şeyi garipsiyorum. İşte bir yerlere çağırmıyorlar bizi bir veya başkalarını çağırmıyor falan şeylerde. Bunları aşmamız gerekiyor.
Nuh abi şimdi tabii karşımızda çok önemli de seçim tecrübeleri olan birisi var yani.
Yaşadık sonuçta.
Şimdi sen onlarca seçim gördün değil mi? Seçim yaşadık. Sonuçları yorumladın.
Doğru.
Köşelerini yazdın falan. Türkiye'de son 20 yılda şöyle bir şey oluştu. Bu seçim çok önemli. Bu seçim en önemli seçim falan ama şimdi son dönemde hep şunu duyuyorum. Bu 2023 ile ilgili en önemli seçim bu seçim deniliyor.
Doğru.
Bütün herkes yani bu A partisi de B partisi de herkes bu seçimi bir kurtuluş olarak görüyor yani. Bence de en önemli seçimlerden birisi bu seçim yani. Gerçekten bir seçim önemliyse bu seçim çok önemli bir seçim. Nasıl yorumluyorsun? Şimdi o bir altılı masa kuruluyor diğer tarafta. Sayın Kılıçdaroğlu orada bir hamle yapmaya çalışıyor. Kendi partisi içerisinde bir cumhurbaşkanlığı adaylığı durumları söz konusu var. Belediye başkanlarının isimleri geçiyor. Bir şekilde oradan farklı bir şeyler yapılıyor falan. Nuhal Bayrak 2023'ü nasıl gözlemliyor? Senin pencerenden şöyle kısa bir yorum al.
O şeyi ben de kullanıyorum. Yani hep önemli önemli dedik ama bu seçim gerçekten hepsinden daha önemli diye. Daha iki gün önce bir yani televizyon programında aynı şeyi söyledik. Doğru çünkü öyle hakikaten. Çünkü biz o zamana kadar, o güne kadar yaşadıklarımız çerçevesinde bir değerlendirme yapıp en önemli seçim diyoruz.
Evet.
Ama daha önemlisi görmediğimiz için şimdi onu görmüş oluyoruz. Ona geliyoruz.
Bak bu da çok doğru bir ifade abi. Bugün senden çok önemli kelimeler ve cümleler aldım. Bugüne kadar bundan daha önemli şey yaşamadığımız için o güne göre o önemliydi ama bugün daha önemli şeyler yaşadığımız için bugün çok daha önemli.
Evet.
Çok çok güzel bir cümle ya.
Evet çünkü Adem Bey ben 15 Temmuz'un öncesinde bir hafta önce bir mevzu olmuştu. Tamam mı? Bu öngörüsüzlükse öyle olsun veya ileri görmesi öyle olsun. Kabul ediyorum. Bir itiraf da denebilir buna. Mevzu olmuştu. Ya darbe mi? O gün de çok geride kaldı artık ya demiştim ben. 15 Temmuz'dan bir hafta önce.
Evet.
Biraz sonra öyle bir şey karşılaştık. Yani dolayısıyla ne göreceğimizi bilmediğimiz için biz o güne kadar gördüklerimize göre değerlendiriyoruz.
Evet.
Şimdi ben çok farklı bakıyorum bu şeylere yani bu seçim meselesine. Şöyle şimdi yeni bir oluşum veya yeni bir efendim görev nöbet değişimi vesaire veya yeni bir siyasi oluşum bunlara kapalı olsak yani bunları öngörmesek, bunların doğru olmadığını düşünsek o zaman AK Parti'nin de olmaması lazım. Çünkü malumunuz 2002'de öncesinde AK Parti diye bir şey yoktu. O zamana kadar ki o ortamdaki siyasi istikrarsızlık ülkenin sıkıntılı olduğu bir dönemde bir ekip çıktı ve tabii ki Sayın Erdoğan'ın yerel yönetimdeki başarısı, güveni de bunu destekledi. Millet bu ekibin mevcut durumu daha iyi hale getireceğine itimat etti ve çok hızlı bir biçimde onu iktidara getirdi ve 20 yıldır da çok şükür çok önemli hizmetler yapılıyor. Dolayısıyla teorik olarak, prensip olarak ola ki bir siyasi partiler bir doğar, büyür, efendim gelişir, sonra başka birine devreder. Ama burada kritik nokta şu, peki şimdi aynen bu şey geçerli mi? Ne demek bu? Bu artık yıprandı, bu mevcut siyasi kadro. Şu oluşum bundan daha iyi hizmet vereceğini gösteriyor. Bunun ölçüsü ne? Ölçüsü şu. Şu anda mevcut kadronun yaptıklarının, doğru olanların, millete faydalı olanların hepsini bu yatırım olarak düşünün veya Türkiye'nin güçlenmesi, bekasını efendim güçlendirmesi, iradesinin güçlenmesi, itibarlı hale gelmesi onlar da dahil işte neyse her bakımdan yaptıklarının aynısını devam ettirecek ama bu şeyde kadroda gördüğümüz bazı yanlışlıkları da yapmayacak olan bir kadro varsa milleti buna ikna etmişse yeni bir değişim zamanı gelmiş demektir. Şimdi buradan baktığımız zaman hep böyle oldu çünkü. Yani Özal'ın gelişine bakın. Hep böyle oldu yani. Dediğim gibi AK Parti böyle oldu. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman tam da işte o oluşum bunu verecek mi bu dediğimiz şey bunu göremiyoruz. Bunu göremiyoruz yani bunu ben siyasi bir şeyle söylemiyorum. Bunu göremiyoruz. Şimdi neyi kastediyorum? Ben bugün için benim için en önemli şey bakın 30 küsur yıldan beri terörle uğraşıyoruz. Deniyor ki biz petrol yok bizde onun için cari açığımız çok doğru. Hep öyle oldu. Bırakın hepsini ya. Bak hepsini bırak. Bu fakir ülke, bu tabii kaynakları olmayan ülke sadece 30 küsur yıldan beri terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcanmış kaynaklara göre. Bunu harcamasaydı bile bırakın petrol bulmamasını bugün çok daha farklı bir yerde olacağımız ortada. O 1 trilyon doları yatırım harcadığını düşünün bu ülkenin. Çok daha farklı bir nokta geleceği ortada. Peki biz 35 yıldır PKK'yla mı mücadele ediyoruz? Böyle saçma şey mi olur ya? Yani bir kıtırık bir terör örgütü bir devletin karşısında, Türkiye gibi bir devletin karşısında 35 yıl dayanabilir mi ya? Böyle bir şey mümkün mü? Zaten bizim gözlemlerimiz, gördüklerimiz şunu çok ortaya koyuyor. Biz PKK'yla falan mücadele etmiyoruz. Biz 7 düvel dediğimiz bütün bu bölgede menfaat olan emperyalistlerle mücadele ediyoruz. O var ama arkasında onlar var yani. Her bakımdan siyasi, silah tutanan her bakımdan.
Zaman
yani.
Zaman zaten verdikleri silahları da
çıkıyor zaten.
Çıkıyor zaten.
Zaten eskiden bunu gizli yapıyordu bu desteği. Şimdi zaten o açık yapıyor zaten. 3-5 kişinin bu ülkeye bunları yönetme, biz daha yönetelim saykıyla falan olmadığını, çok farklı ittirmelere, çok farklı vesayetlerle olduğunu defalarca gördük, öğrendik yani. Bunu artık onlar kendileri söylüyor artık yani dışarıdakiler söylüyor bunu. O zaman şuraya gelmeye çalışıyorum. O zaman benim bu ülkeyi yönetmeye talip olanlardan en azından bu bahsettiğim ana konularda ve dediğim gibi şu veya bu kesimi değil bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren konularda bir birliktelik bugüne kadar yürütülen mücadelenin aynısını devam ettireceğini gösteren bir emare, bir kararlılık görmek isterim. En azından. mesela. Evet. O işin yatırım yapmış yapmış o bir tarafa. Bunlar vazgeçilmez şeyler. 15 Temmuz gecesi Allah aşkına ya, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. O hainlerin saldırılarında şu sağcı, şu böyle bir tanımda kalmadı ya, şu muhafazakar, şu layık, şu bilmem ne diye ayrım mı yaptı şeyler yani? Veya terör şeylerde koydular bombayı gara, 100 kişi öldü. Orada kim varsa o öldü ya, yani oradakiler bir, bu terör sadece muhafazakarlara zarar veriyor, şunlara vermiyor diye bir şey var mı? Toplumun herkesine veriyor. O zaman doğal olarak beni yönetmeye talip olanlardan bu konularda toplumun tamamının muhatap olduğu tehlikelere karşı ortak bir duruş beklerim. Bu yok. Bu yok. Yani bırakın bu kararlılığı. Ben laf olarak bile, ki Sayın Kılıçdaroğlu mesela yapamayacağı her şeyi söylüyor. Hakikaten her şey. Her şey için ben altı halledeceğim diyor. Ama bu bahsettiğimiz terör ve darbe konusunda sadece laf olsun diye algı operasyonu olarak dahi ben şu ana kadar duymadım. Siz duyduğunuzu bilmiyorum. Ben terörle mücadeleye, PKK'yla, FETÖ'yle mücadeleye şu andakinin aynısını devam ettireceğim veya daha güçlü devam edeceğim diye bir ifade ben duymadım. Ki bunu duymak bile aslında yeterli değil. Onun öz olarak onu yapacağını hissettirmesi gerekiyor gibi. Dolayısıyla bu siyaset üstü kriterlerden bile baktığımız zaman bu bahsettiğim şu ana kadarki devam ettirilen o kararlılığın devam edeceğini ben görmüyorum. Öbür taraftan kim ne derse desin çok şey yapılıyor. Ben bu sistem tartışmasının çok sağlıklı yürüdüğünü düşünmüyorum. Bu ülkede bence çok zamanın çok yerinde bir sistem değişikliği, yönetim sistemi değişikliği yapıldı. Bu da millete sorarak yapıldı. Eğer siz millete saygınız varsa milletin yarıdan fazlası bu şeyi arzu etti. Ben irademi kendim kullanmak istiyorum dedi ve yapıldı. Bir kere bunu tekrar gündeme getirmek zaten her şeyden önce millete saygısızlıktır zaten. Bunu bir kenara bırakalım. İkincisi çok büyük haksızlık yapılıyor. Ben bütün belden aşağı vurmalara rağmen bütün efendime söyleyeyim kaldı ki yani şu televizyon, şu bilgisayara Adem Bey yeni bir program yükleseniz ya onu bir ilk anda bir aksaklık çıkar yani. Evet. Bundan bahsetmiyoruz ya, bir ülkenin 100 yıllık neredeyse sistemini değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla ufak da bir aksaklık olabilir ki öyle bile olmadı. Eğer yapıcıysanız siz eleştirilerde bence kökten bunu değiştirelim demenin yerine burada aksaklık varsa bak şu bu sistemde şunlar aksıyor, bunları değiştirelim demek gibi bir yaklaşım daha bence sağlıklıydı. Bu yok. Ki ayrıca şunu söylemek istiyorum özellikle. Aksine önemseyeceğini düşündüğüm bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir mukayese iki unsur üzerinden yapılır. Şimdi bu yeni yönetim sistemini değerlendireceksek eğer, bu 4 yıl sonra yaklaşık daha 4 yıl olmadı yani değerlendireceksek 4. yıl içerisindeyiz. Bir şey baz almamız lazım. Bir nirengi noktamız olması lazım. Neye göre değerlendireceğiz? Şimdi ben sağlıklı değerlendirmenin mümkün olsaydı da biz eskiki o vesayet sistemi devam etseydi Türkiye'de, yönetim sistemi değişmeseydi bugün nasıl bir Türkiye olurdu projeksiyonunu en gerçekçi biçimde ortaya koyabilsek bu mümkün olsa onunla bugünkü Türkiye'yi karşılaştırmamız lazım daha sağlıklı değerlendirme için. Böyle bir imkanımız yok. Ama ben şuna eminim. O gün ne kadar ki geçmişten bu dedin ya yaş itibariyle birçok şeyi yakından gördük. O güne kadar ki Türkiye'nin yönetim biçimiyle başımıza gelenlerle ve o güne kadar yaşanan şeylerle Türkiye'nin tepkisi yani ülke olarak tepkisinin ne olduğunu biliyorum. Son bu 4 yılda karşılaştığımız şeyleri biliyoruz hep beraber içeriden dışarıdan. Buna rağmen Türkiye'nin şu anda bulunduğu noktaya bakıyoruz. Burada aslında yönetim biçiminin bütün o daha yeni oturuyor olmasına rağmen yeni bütün o haksızlıklara rağmen çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de, efendime söyleyeyim, o size bir şey diyeyim mi? Eğer bu yönetim sistemi değişmiş olmasaydı, Türkiye ne o Suriye'ye şeyler yapabilirdi, ne de o terör koridorunu önleyebilirdi. En basitinden. Doğu Akdeniz haklarımızı asla ve asla biz savunamazdık.
Gerçekten orada bir başarı tarihi yazıldı.
Birçok konuda.
Yıllar sonra ya, tarih sayfalarında
bak hepsini bırakın. Şu pandemiyle mücadelede bile bu yeni sistemin, yönetim sisteminin, bunu çünkü sadece dış politikalara bakmayın buna. Ortaya çıkan bir şeyle ilgili hızlı karar verip, hızlı uygulama, dinamik bir şey verdi bu sistem bize. Dolayısıyla öyle bir bölgedeyiz ki biz gün içerisinde değişiklik oluyor, gün içerisinde dahi. Böyle bir ortamda o hantal sistemle, o vesayet sistemiyle siz nasıl karar vereceksiniz, ne zaman uygulayacaksınız? Karar verseniz de uygulamıyordunuz yani. Dolayısıyla bu sistemin ben çok Türkiye'ye büyük şeyler getirdiğini düşünüyorum ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da gene o yeni, bu konuya girmemin sebebi şu, o yeni oluşumun buradaki bakışı da şaşı. Bana göre Türk milleti adına değil, Türk milletini dışarıdan vesayet yönetmeye çalışanların adına bir duruş sergileniyor bu eski sisteme dönme çabası bu anlama geliyor diye düşünüyorum.
2023'te seçim tahmini olarak sen ne öngörüyorsun?
Çok zor bir soru bu. Belki en zor soru bu. Şöyle söyleyeyim. Hatta ben 2 gün önce de sosyal medyada aynı şeyi paylaştım. Şu andaki o 6'lı 7'li oluşum, 6+1 neyse oluşumun ben bugünkü yönetime, Sayın Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhur İttifakı yönetimine ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum. Asıl tehdit bence bugün mücadele edilen aşırı pahalılık. Onunla mücadele bir noktaya getirilebilirse eğer ben bir bu şahlanma yürüyüşünün devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi o kesim ki onun önderliğini yapan malumunuz işte Kılıçdaroğlu ve CHP zaten bugüne kadarki çizgisiyle rakip olamadı. Alternatif olamadı zaten. Oradan da bir değişen bir şey yok. Aynı çizgi yürüyor. Yani biz şu ana kadar şunları yanlış yaptık. Bundan sonra biz şöyle yapalım diye bir şey ben görmüyorum. Sadece neyin dışında? Efendim kısa çözüm, palyatif çözüm, muhafazakar, Türkiye'de muhafazakarlaşma var diye görüp muhafazakar birilerini getirip aday yapmak gibi veya söylemleri biraz daha muhafazakarlaştırmak gibi göz boyamacılığa benzer şeylerin dışında köklü bir politika değişikliği ben görmüyorum. Dolayısıyla da bu şu anlama geliyor, bunu şunun için söylüyorum. Siyasi olarak o ekip asla ve asla rakip olamaz veya tehdit olamaz ama şunu da gördük. İnsan tabii ki bu çekilenler önemli, bir sıkıntılar önemli. Ama her şeye rağmen mevcut kazanımlarımızın tamamının elden gideceğini düşünmek gerekiyor. Ama ekonomik sıkıntı yaşayanlar sandık başında çoğu zaman sağlıklı karar veremiyorlar. Ya bundan daha mı kötü olacak diye bir şey var. Bu çok yanlış, çok yanıltıcı bir söylem bu. Bunu ısrarla yayıyorlar. Ya şunu görüyor musun kanallarda falan? Bu çok aldatıcı bir söylem bu. Bundan daha kötü olması her zaman mümkündür Allah korusun. Evet. Dolayısıyla da ben bugün asıl rakibin, asıl tehdidin bu pahalılık olduğunu düşünüyorum.
Evet. Ekonomi düzelirse diyorsunuz yani ekonomide...
Asla endişe yok ekonomi düzelirse. Yani en azından evet bu ekip ekonomi burayı bu meseleyi düzeltecek intibanın oluşmasını sağlanırsa eğer ama çok önemli bu. Hakikaten 2023 çok önemli.
Nuh abi ben Türkiye'yi son 1,5 yılda herhalde 2 kez dolaştım. Bu röportajlar, işte vloglar, çeşitli YouTube şeyi falan. Şimdi ben bunu söylediğim zaman belki birçok insanın hoşuna gitmiyor ama Anadolu'da, Anadolu insanında şöyle bir yaklaşım gördüm hep. Çünkü bu işte berbere, kıraathaneye, kuaföre, kahveye çok gidip orada dinlemeyi çok tercih ediyorum. Çünkü
çok güzel.
Sonuç olarak içerik üreten biriyim. Yani insanlar ne dediğini bilmek...
Tam organik şey. Diyorlar. Tam organik ev işte yani.
İnsanlar şunu diyorlar. Evet bir problem var. Hatta büyük bir problem
doğru.
var. Fakat Erdoğan, Umut da Erdoğan.
Doğru.
Yani bunu
doğru.
da yine Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın çözeceğine inanıyorlar. Yani
doğru.
Anadolu'da şu anda böyle bir durum gözlemliyorum. Yani belki AK Parti'den çıkıyor ama stop yapıyor. Bir yere gitmiyor. Yine Erdoğan'ı bekliyor.
Çok doğru.
Dolayısıyla bu sizin dediğinizle tam aslında örtüşüyor. Yani
çok doğru.
Ekonomiyi, bu pahalılığı, işte ne bileyim ev kiraları çok anormal yükseldi mesela şu anda. Belki bunlara zamanında müdahale, vatandaşın o problemlerini zamanında çözümle bunlar hallolacaktır diye düşünüyorum.
O yani. Çözüm için uğraşmıyor zaten, onu görüyoruz hep beraber. Burada benim belki tam izah edemedim veya eklemem gereken bir şey daha var. Tamam. Birincisi o tespit çok doğru ve asıl problem bence şu. Zaten uğraşılıyor bu şeyin nereden çıktığı belli zaten. Kaldı ki bu zaten Türkiye'ye has bir şey değil bu. Hı. Dış kaynaklı bir şey falan. O kesim işte toplanıyorlar defa sürekli saatlerce işte konuşuyor ediyor falan ama o kesim de ve onları destekleyenler de şunu çok net görmüş durumlar. Bu çok kesin bir şey bu. Siyasi olarak yani mevcut yönetimden daha kaliteli bir proje, daha kaliteli efendim politika ortaya koyarak milleti siyasi anlamda ikna edemediklerini gördüler, biliyorlar zaten. Dolayısıyla bence risk şurada. Onlar da bu yolla seçimi kazanamayacaklarını bildikleri için o yumuşak karın diyebileceğimiz o pahalılık meselesi var ya, onun devam etmesi için uğraşıyorlar şu anda ellerinden geldiği kadar. Bu da bonuslar mesela aslında. Yani bunu hep beraber çözüm bulmamız gerekirken onlar bu yönetimin aldığı tedbirleri geçersiz hale getirmek için azami gayret sarf ediyorlar. Bugün o ekip ve o ekibi destekleyenlerin en önemli çabası ne biliyor musun Adem Bey? Ne yaparız da biz bu tedbirleri geçersiz hale getiririz ve bu pahalılığı 2023 Haziran'a kadar devam ettirebiliriz. %8, %10, %12 KDV indirim yapılıyor bir üründe. Ertesi gün o ürünün raftaki fiyatı öncekinden daha fazla oluyor.
Evet, aynen.
Şu anda yoğun bak.
O çok komik bir şeydi ama ya. Ama bunlar, KDV indiriliyor, ürüne zam geliyor.
Ama bunlar yani. Rastgele şeyler değil ama.
Değil, evet.
Bakın şu anda tekrar söylüyorum. O ekibin ve onları destekleyenlerin, bu aynı zamanda bu piyasadaki o güçlü şeyler de buna dahil, sermayedarlar da buna dahil. En çok yoğunlaştığı şey bundan sonra bu pahalılık ortamını, bu milletin o sıkıntılı ortamını şeye kadar götürmek. Seçime kadar o zamana götürmek. Bunun için uğraşıyorlar. Dolayısıyla daha zor şeyin. Sadece pahalılıkla değil, bunu devam ettirmeye çalışanlara da mücadele etmesi gerekiyor yönetim.
Evet. Sonlara doğru gelirken soracağım özel sorular var ama şeyi çok merak ediyorum. Mesela ben Habertürk'ün o geçiş sürecini çok iyi inceleyen kişilerden biriyim. Yani gazeteden dijitale geçiş süreci bence çok başarılı bir süreç götürdüler orada. O tebrik etmek lazım. Yani doğru bir iş yapan varsa tebrik etmek lazım.
Doğru.
Sonra da bunu Türkiye'de ikinci yapan siz oldunuz. Bu süreci nasıl yaşadınız?
Bu hakikaten bir de Star Gazetesi'nin başındaydım yani yönetmeni. Evet, gene evet. Buraya, benim de aynı zamanda benim de geçişim klasik yayından buraya geçişim bireysel olarak da öyle bir şey oldu neticede. Bu aslında vazgeçilmez bir süreç. Yani bugün devam eden gazetelerimiz var. İnşallah Allah büyük başarılar nasip etsin ama bu gidişat buna zorluyor.
Kaçınılmaz bir
kaçınılmaz.
Son.
Kaçınılmaz. Aynen. Aynen. Bunu yerinde, zamanında ve bilinçli ve kayıpsız yapmak önemli. Birbirinden farklı şeyleri var. Yani gazetenin okuyucusu ya da efendim malumunuz dijital platformun okuyucusu çok farklı. Yani bu şu anlama gelmiyor. Oradaki okuyucu kitlesini aynen buraya aktarmak anlamına gelmiyor bu. Her birinin ikisinde birbirinden farklı şeyleri var. Başarılı bir geçiş oldu. Burada şunu da ilave etmem gerekiyor. Aslında zor bir şey yaşadık. Neden? Az önce başka bir vesileyle hani sorumlulukları, takibi sorumlulukları dikkate alırsanız o zaman daha hassas olmanız gerekiyor diye bireysel bazda konuştuk ya.
Evet.
Bu aslında kurumlar için de geçerli bu. Şimdi bizim bir misyonumuz var. Star Gazetesi olarak yürüttüğümüz bir misyon vardı. Tamam. Şimdi o misyonu da aynen devam ettirmemiz gerekiyor. Oysa dijital platform dediğiniz şey, hitap ettiğiniz kesim daha genç kesim ne bileyim yani onun beklentileri daha farklı halbuki. Siz o farklı beklentide olana belki sizin biraz klasik kalacak olan o şeyinizi de sürdürmeniz gerekiyor. Böyle bir zorluğu var bu bizimkinin ayrıca. Yani evet. Şöyle değil. Dijitale geçiyoruz. Artık burada biz bundan sonra en çok tıklamayı hangi haberle sağlayacaksak veya hangi haber daha çok bize efendim şey getirecekse onu böyle geçmedik biz. O değerlerimizi koruyarak şeyde devam etmeye çalışıyoruz. Bu da zor. Zorluğun bence evet. Dijitalde en zor şeyden birisi
mecra
bu.
Mecra açısından çok zor.
Evet. Evet. Bunu yaşayan bilir ancak.
Çünkü siz diyorsunuz ki ben size olta atarak çağırmıyorum. Gerçek habere çağırıyorum.
Aynen.
Veya X şeyi gösterip Y şeyi vermiyorum. X'i gösteriyorsam X'i veriyorum diyerek bir marka
aynen.
Bilinci
aynen.
Oluşturmaya çalışıyorum.
Mesela şöyle bir kendi özelimiz olsun ama yani ben bu röportaj çok değerli. Bunu paylaşayım. İşte gelirken gördünüz arkadaşlarımız var orada. Editör arkadaşlarımız var. Evet. Bunlar başından beri dijital platformda emek veren genç arkadaşlarımız. Daha dijital mantaliteye sahip arkadaşlarımız yani. Onlara sık sık bizim şu şeyimiz olur. Bir haber veya koyarlar veya koymak isterler. Koyarlar veya. Ben derim ki arkadaşlar bu haber ya pek ben yani bizim yani en azından şeylerimize uymuyor. Ama Nuh Bey çok tıkalıyor derler tamam mı? Bu işte yani bu tam da bu benim demek istediğim şey. Çok tıkalmak tek kriter mi? Bizim için değil. Ama bu şeyin vazgeçilmez bir şeyi bu. Biz bunu aynı zamanda ilkeli yayıncılıkla birleştirmeye, bütün beraber götürmeye çalışıyoruz. Zorluğu da bu. Sadece biz bunu yapıyoruz demiyorum tabii ki. Birçok mecramız bunu yapmaya çalışıyor. Belki de asıl geçiş bu olacak. Yani
çok doğru bir yer ama Nuh abi. Çok önemli bir yere parmak basıyorsun şu anda.
Evet.
Bu konuşma ilerleyen yıllarda çok alınır paylaşılır onu sana
İnşallah.
Söyleyeyim yani.
Belki de asıl geçiş bu olacak ki burada ben şeyi de çok önemsiyorum. Tam eli kulağında malum bir hukuki düzenleme de yapılıyor.
Evet.
Hukuk
sosyal medya yasası.
Sosyal medya ve dijital de bunun içine alıyor. Bunun da katkısı olacak. İnşallah bu gayretler çünkü dijital şu ana kadar ki bu haksızlık bence bu dijital platform internet demek zaten başlı başına bir başıbozuk, başıboş ortam algısı var. Haklı gerekçeleri olabilir ama bunu değiştirmemiz lazım.
Evet.
Yani o da bir mecradır. Bir teknik mecradır.
Tabii.
Onu yönetenler de insandır. Yani orada üretim yapan da insandır.
Ve binlerce insan ekmek yiyor buradan.
Ekmek
yani.
Yiyor. Neden o da bir ilkel hale gelmesin? Veya en az ilkel olanlar olur.
Veya hatır sayılır bir noktaya gelmesin. Saygı i̇şte, duyulmasın.
Tam yani. Da onu kastettim. Yani herkes, hepsi değişecek diye bir şey yok ama en azından ilkeli yayın, ilkeli şeyi arayan da orada bulabilmelidir yani orada.
Evet.
Oraya geldiğini düşünüyorum. Ben gelinmeye çalıştığını düşünüyorum.
Vallahi abi çok keyif aldım Nuh abi.
Umarım öyledir. Ben inşallah
gerçekten öyle.
Inşallah.
Estağfurullah abi gerçekten öyle. Bayağı. Abi şimdi şu tesbihler var. Ben bunlara tesbih bayıldım ya burada.
Koyayım mı bana?
Bir kere abi lütfen çok sevinirim. Bak burada kalemler var. Bir sürü kalemler tesbih var burada.
Yani bunlar da şey ya amatörce bir şey bunlar.
Alıyoruz.
Ademciğim bu çok amatör bir şey. Ben şey, çok iyi tespih koleksiyoncuları biliyorum. Bu iş çok daha farklı yapılıyor. Ama ben ne ona gücüm var maddi olarak ne de zamanım var.
Evet.
Ama böyle de merakım var. Ben aldıklarım hatta bazı dostlar da hediye edenler var. Onlar hediyeler de burada. Böyle bunları muhafaza ettim. Çok farklı bunların kaynakları aşağı yukarı her birisinin şeyini biliyorum. Yani bir tesbih böyle biriktir. Bir de fotoğraf çok merak ediyorum ben. Şimdi burada benim milyonlarca milyonlarca kare fotoğrafım var. Çektiğim fotoğrafım daha doğrusu.
Siz fotoğraf çekme o zaman alışkanlığınız
bütün
var.
Bütün seyahatlerdeki o fotoğraf şey makine şeyler oradan kaynaklanıyor.
Hmm.
Her karenin, her kareyi nerede çektim, hangi seyahatte, nerede çektiğimi, nasıl çektiğimi hatırlıyorum. Fırsat olunca onlara bakıyorum
çok,
böyle.
Çok kıymetli ya.
Bir teneffüs gibi bana, yani bir hayattan o yoğun tempoda bir teneffüs gibi geliyor bana. Onları dönüşte ayıklıyorum, dosyalıyorum. Tarih sırasına göre onlar şu an arşivlidir. Milyonlarca yani.
Evet vallahi çok güzel. Dolayısıyla bir gün böyle belki bir sergi yaparsın abi, niye olmasın yani?
Birkaç arkadaşımız öyle bir şey teklif etti.
Aslında ben böyle 40. meslekte 40. yıl anısına bir şey yapabilirdin.
Yani
abi,
çok öyle stratejik şeyler değil. Yani gittiğimiz yerlerdeki dostlarla falan.
Ama olsun, meslekte
bizim evin fotoğrafçıyım ben zaten. Gittiğimiz dosyaya yayın yönetmenler.
Meslekte 40. yıl gecesi yapılabilir yani, diye bir Nuh Albayrak niye yapılmasın yani?
Belki. Yani önemli
abi
olan.
Abi çok valla tebrikler. Şurada tabii çok renk kronolojisi güzel olan bir şey olmuş yani.
Onlar da öyle.
Şurada şey değil mi bu? Bu kehribar mı?
Sıkma kehribar diyorlar.
Sıkma kehribar.
Evet. Kerevarın biraz daha ne diyelim az kalitelisi.
Evet. Yani sıkma senin kalemlerde dikkat ettiğin bir şey var. Hep çevirmeli kalem bunlar genelde.
Evet. Evet.
Zaten doğru. Bu kalem hastaları, bu da fena bir kalem değil de. Bunu çok kullanmazlar onda. Onlar hep çevirmelidir sizin kalemler. Bu şey var. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız var. Ona mesela bir kalem İyi hastasıdır yani.
Doğrudur. Ya bak, öyle bizim şeylerden bir kısmı var böyle kalem şey var.
Arkadaşlar konuğumuz Nuh Albayrak'tı. Çok keyifli bir sohbet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve elbette ki beğeni atmayı unutmayın.